Ayrım 16.
Zaman zaman demir atların raylar üzerinde tekerlekli tahta evler çektiğini gördüler. Bu evlerin içinde ne olduğunu fena halde merak etmeye başlamışlardı. Bir gün çeyenlerden biri demir atlardan birini kemendiyle yakalayarak raydan çıkarmaya karar verdi. Ne var ki demir at kızılderiliği atından çektiği gibi aldı, adamcağız kolunu kementten kurtarıncaya kadar acımasız sürükleyip ezdi. Demir atlardan birini yakalamaları için başka bir yol öneren uyuyan tavşan oldu. Eğer rayları yukarı doğru bükmeyi ve iki yanı açmayı becerirsek demir at yıkılabilir dedi. O zaman tekerlekli tahta evler içinde ne olduğunu görebiliriz. Uyuyan tavşanın dediklerini yerine getirdiler, beklemeye koyuldular. Tabii demir at yıkılıverdi, üstelik bir hayli de duman çıkararak. Bir sürü adam trenden dışarı uğradı. Kızılderililer kaçıp kurtulan ikisi dışında hepsini öldürdüler. Daha sonra tahta evleri kırıp açtılar ve çuvallar dolusu un, şeker ve kahve ile karşılaştılar. Ayrıca bir sürü ayakkabı kutusu ve fıçılarla viski vardı. Viskinin bir kısmını içtiler. Ardından da kumaş parçalarını atlarının kuyruğuna bağlamaya başladılar. Atlar peşlerinde dalgalanan upuzun kumaş parçalarıyla bozkırda uçarcasına gidiyorlardı. Bir süre sonra Kızılderililer lokomotifin lanet olası kazanından kömür alarak vagonları ateşe verdiler. Ve askerler gelmeden sürüp gittiler atlarını. Bu türden olaylar Kızıl Bulut'un Pavdır Irmağı bölgesindeki yolculuk olanaklarını ortadan kaldıran ve hala süre duran savaşıyla bir araya gelince Birleşik Devletler hükümeti ve onun askeri komutanlığı üzerinde büyük bir etki yarattı. Hükümet Union Pacific demiryolunu korumakta kararlıydı ama General Sherman gibi eski savaş kurtları bile Platte Vadisi'nde barışın sağlanması karşılığında Powder Irmağı bölgesinin Kızılderililere bırakılmasının salık verilip verilemeyeceği konusunda düşünmeye başlamışlardı. Temmuz sonlarında güneş danslarını ve büyülü ok törenlerini tamamladıktan sonra Cheyenne'ler ve Sioux'lar Bozeman yolu üzerinde kalelerden birini ortadan kaldırmayı kararlaştırdılar. Kızıl Bulut Phil Kearney kalesine saldırmak istiyordu. Fakat kör bıçakla iki ay Cheyenne savaşçıları oradaki askerlerin hemen bütün atlarını daha önceden öldürdükleri ya da ele geçirdikleri için C.F. Smith kalesine saldırmanın daha kolay olacağını ileri sürüyorlardı. En sonunda reisler ortak bir anlaşmaya varamayınca Sioux'lar Phil Kearney kalesine, Cheyenne'ler de kuzeye giderek C.F. Smith kalesine saldırmaya karar verdiler. 1 Ağustos günü 5-600 kadar Cheyenne savaşçısı, 30 kadar asker ve sivili C.F. Smith kalesinin 2 mil uzağında bir kırlıkta yakaladılar. Cheyenne'ler askerlerin yeni yapılmış tüfeklerle silahlanmış olduğundan habersizdiler. Arabalarla çevrili kamp yerine saldıran Kızılderililerden ancak bir tanesi barikatları aşarak içeri dalabildi. Ama o da öldürüldü. Bu kez Cheyenne'ler arabaların çevresindeki yüksek kuru otları ateşe verdiler. Alevler yuvarlana yuvarlana okyanus dalgaları gibi geliyordu üstümüze diye anlatıyordu askerlerden biri sonradan. Barikatlara ulaşmasına 10-15 metre bir şey kalmıştı ki sanki doğaüstü bir güç tarafından yakalanmışçasına duruverdi. En azından 25-30 metre havaya yükselen alevler bir iki kere ileri geri gidip geldiler. Sonra ansızın ağır bir brandanın güçlü bir rüzgarda şaklamasına benzer bir ses çıkararak yok oldular. Hemen bastıran rüzgar dumanları savuruverdi. Kızılderililerin saldırısı dumanla örtüldü, geri çekilmek zorunda kaldılar. Ama bu fırsattan yararlanarak ölülerini ve yaralılarını taşımayı başardılar. O gün için bu kadarı Cheyenne'lere yeterliydi. Çok çabuk ateş eden silahlar yüzünden bir sürü savaşçı yara almış, 20 kadarı da ölmüştü. Sioux'ların Phil Kearney kalesinde ne yaptıklarını görmek amacıyla geriye güneye döndüler. Ne var ki Sioux'lar da başarılı olamamıştı. Kızıl Bulut kalenin çevresinde birkaç kere döndükten sonra yüzbaşı Fetterman'ı çok iyi kandıran aldatma taktiğini kullanmaya karar vermişti. Azgın at odun kesicilerin kampına saldıracaktı ilkin, askerler kaleden çıktıklarında soylu omurga 800 savaşçısıyla tepelerine binecekti. Azgın at ve tuzakçıları görevlerini eksiksiz yerine getirdiler Ama nedendir bilinmez, gizlenen savaşçılardan birkaç yüzü kalenin yakınlarındaki bir at sürüsünü yağmalamak için akılsızca yerlerinden çıkarak askerlere varlıklarını belli ettiler. Çarpışmadan hiç değilse bir şeyler elde etmek isteyen Kızıl Bulut saldırının yönünü odun kesicilere çevirdi. Odun kesiciler 14 kadar arabayı kütüklerle takviye ederek yatırmışlar, kampların çevresine güçlü bir barikat kurmuşlardı. Birkaç yüz atlı savaşçı daire halinde yaklaştı kampa ama Siyef Simit Kalesi'nde olduğu gibi burada da savunmacılar ağızdan dolma Springfield'lerle silahlanmışlardı. Yeni silahların hızlı ve sürekli ateşiyle karşılaşan Sioux'lar hemen atlarını ateş menzilinden çıkardılar. Sonra atlarımızı bir hendekte bırakarak yayan saldırdık diye anlatıyordu Ateş Şimşeği adlı bir savaşçı sonradan. Ama ateşin ortasında kıvrıla kıvrıla yanan yeşil otlar gibiydi. Dayanmadık, yaralılarımızı toparlayarak geri çekildik. İçimizden kaç kişinin öldüğünü bilmiyorum ama herhalde bir hayli fazlaydı ölenlerin sayısı. Kötüydü, kötü. Bu iki çarpışma beyazlar tarafından çayırlık ve vagon savaşları olarak adlandırıldı ve bunlarla ilgili birçok efsane çıkarıldı. Hayal gücü çok geniş bir tarih yazımcısı vagonların birbirlerine Kızılderililerin gövdeleriyle bağlandığını yazdı. Başka biri ise orada bulunan Kızılderililerin sayısı binden az olduğu halde Kızılderililerin 1137 kayıp verdiği haberini ilan etti. Kızılderililer her iki savaşı da bir yenilgi olarak görmüyorlardı. Hatta bazı askerler çayırlık ve vagon savaşlarını zafer olarak görseler bile Birleşik Devletler hükümeti aynı kanıyı paylaşmıyordu. Bütün bunların üzerinden daha birkaç hafta geçmemişti ki bizzat General Sherman yeni bir barış konseyiyle batıya ilerliyordu. Bu sefer askeri yetkililer Kızıl Bulut'un savaşını ne pahasına olursa olsun sona erdirmeye kararlıydılar. 1867 yılı yaz sonlarında benekli kuyruk yeni Kızıldereli aracı Nathaniel Taylor'dan bir mesaj aldı. Boone'ler Platon aşağılarında barış içinde yaşıyorlardı. Aracı benekli kuyruktan mümkün olduğu kadar çok sayıda ovalık Kızılderilileri reisine otların kuruduğu ayda bütün dost Kızılderililere cephane dağıtılacağını haber vermesini istedi. Reisler Union Pacific demiryolunun o sırada Batı Nebraska'da bulunan bitiminde toplanacaklardı. Büyük savaşçı Sherman ve 6 yeni barış komisyonu üyesi oraya demir atla gelecekler, reislerle Kızıl Bulut'un savaşın sona erdirmesiyle ilgili olarak konuşacaklardı. Benekli kuyruk haber salarak Kızıl Bulut'u çağırttı. Ama Oglala reisi gene ortalıkta görünmedi. Temsilcisi olarak atlarından korkan adamı gönderdi. Pony kıyıcısı, hindi bacak, koca ağız ve Laramie aylakları hep geldiler. Hızlı ayı, dinelen geyik ve daha birçok Boone reisi de çağrıya uydular. 19 Eylül günü Platte City istasyonuna parlak bir tren girdi ve büyük savaşçı Sherman, komisyon başkanı Taylor, beyaz bıyık Harney, kara bıyık Sanborn, John Henderson, Samuel Tappan ve General Alfred Terry trenden indiler. Kızılderililer uzun bacaklı, mahzun bakışlı General Terry dışında bütün bu adamları tanıyorlardı. Bazıları tek yıldız Terry'nin gücünü 9 yıl sonra küçük büyük boynuzda çok değişik koşullar altında tanıyacaklardı. Konuşmaları aracı Taylor başlattı. Buraya anlaşmazlığın ne olduğunu araştırmaya ve bulup çıkarmaya gönderildik. Dertlerinizi ve şikayetlerinizi kendi ağzınızdan işitmek istiyoruz. Dostlarım, ne söyleyeceksiniz hepsini özgürce ve doğru olarak anlatın. Savaş kötüdür. Barışsa iyi. Bizim kötü olanı değil, iyi olanı seçmemiz gerekir. Şimdi sizi dinliyorum. Benekli kuyruk şöyle karşılık verdi. Büyük baba doğuya ve batıya uzanan yollar yaptı. Büyük dertlerimizin nedeni işte bu yollardır. Üzerinde yaşadığımız topraklar beyazların istilasına uğradı. Bütün av hayvanlarımız tükendi. Başımızdaki en büyük belanın nedeni budur işte. Şimdiye kadar beyazların dostu olarak kaldım, şimdi de dostuyum. Eğer yol yapımına son verirseniz yeniden av avlayabiliriz. Powder Irmağı bölgesi Sioux'lara aittir. Dostlarım, bize yardım edin, acıyın bize. İlk gün bütün bir toplantı boyunca öteki reisler de binekli kuyruğun sözlerini tekrarladılar. Bu Kızılderililerin pek azı Powder Irmağı bölgesini kendi öz yurtları olarak gördükleri halde Nebraska ve Kansas yaylalarını yeğe tutuyorlardı. Hepsi de Kızıl Bulut'un son büyük avlağı korumada gösterdiği kararlılığı desteklediler. Bu yollar bütün av hayvanlarının korkup kaçmasına yol açtı, dedi içlerinden biri. Powder Irmağı yolunun yapımını durdurmanızı istiyorum. Av hayvanlarımızı rahat bırakın, dedi bir başkası. Avımızı bozmayın, o zaman kimseler dokunmayacaktır sizlere. Kimdir büyük babamız, diye sordu Pony kıyıcısı içten bir merakla. Nedir o? Sizleri buraya bizim sorunlarımızı çözmeye gönderdiği doğru mu? Bütün dertlerimizin nedeni Powder Irmağı yoludur. Eğer büyük baba Powder Irmağı yolunu durdurursa, halkımız bu demir yolda hiç rahatsız edilmeden yolculuk edebilir. Bundan hiç kuşkum yok. Ertesi gün reislerin huzurunda konuşan büyük savaşçı Sherman, parlak sözler ederek bütün bir gece onların söylediklerini düşündüğünü ve şimdiye cevap vermeye hazır olduğunu bildirdi. Powder Irmağı yolu adamlarımıza erzak iletebilme amacıyla kurulmuştu, dedi. Büyük baba sizlerin geçen ilk yaz Laramie'de bu yolun yapımına izin vermeye razı olduğunuzu sanıyordu. Ama öyle anlaşılıyor ki bir takım Kızılderililer orada değilmiş ve savaşa girmişler. Bu sözler karşısında reislerin gülüşmesi Sherman'ı şaşırtmış olabilir. Ama daha da sert bir tona bürünen sesiyle devam etti konuşmasına. Kızılderililer bu yol uğrunda savaşmayı sürdürdükleri sürece bu yoldan vazgeçilmeyecektir. Ama eğer Kasım'da Laramie'de incelemelerden sonra bu yolun size rahatlık verdiği saptanırsa ya yolun yapımından vazgeçilecektir ya da size karşılığı ödenecektir. Herhangi bir iddianız varsa bize Laramie'de sunarsınız. Daha sonra Sherman, Kızılderililerin yalnızca kendilerinin olan bir toprağa duydukları ihtiyaç üzerinde bir tartışma başlattı. Yaban sığırı avına olan bağlılıklarından vazgeçmelerini salık verdi ve hemen ardından bir yıldırım gibi düşen şu sözleri etti. Dolayısıyla bütün Sur ulusunun beyaz toprak ve Cheyenne ırmaklarını da içine almak üzere Missouri ırmağının yukarısında kendi topraklarını seçmelerini, tıpkı beyazlar gibi kendi topraklarına sahip olmalarını ve sizin seçebileceğiniz aracılar ve tacirler dışında bütün beyazları bu toprakların ötesinde tutmayı öneriyoruz. Sherman'ın bu sözleri çevrilirken Kızılderililer kendi aralarında fısıldaşarak şaşkınlıklarını ifade ettiler. Demek buydu yeni komisyon üyelerinin kendilerine yaptırmak istedikleri. Pılınızı pırtınızı toplayın veya Missouri ırmağının oralara gidin. Yıllardır Teton sıyıları yaban sığırı avı için oralardan batıya akın etmekteydiler. Niçin şimdi geldikleri yere geri dönüp açlığa mahkum olsunlardı? Neden hala av hayvanının bulunduğu yerlerde barış içinde yaşamasınlardı? Beyazların doymak bilmez gözleri bu verimli toprakları daha şimdiden kendilerine mi ayırıyordu? Tartışmaların bundan sonraki aşamalarında Kızılderililer tedirgindi artık. Hızlı ayı ve Pony kıyıcısı dostça konuşmalar yaparak barut ve mermi istediler. Fakat toplantı büyük savaşçı Sherman'ın yalnızca büyülere cephane verilmesini önermesi üzerine gürültülü bir şekilde sona erdi. Ne var ki komisyon başkanı Taylor ve beyaz bıyık Harney bütün reislerin kendilerine av için cephane verileceği vaadiyle oraya geldiklerini belirtince büyük savaşçı önerisini geri aldı ve Kızılderililere küçük miktarlarda barut ve mermi verildi. Atlarından korkan adam hiç vakit kaybetmeden Kızıl Bulut'un Powder Irmağı üzerindeki kampına döndü. Kim bilir, belki de Kızıl Bulut yaprakların döküldüğü ay Laramie'de yeni barış komisyonu üyeleriyle yapılacak toplantıya katılmaya niyetliydi. Ama atlarından korkan adam büyük savaşçı Sherman'ın takındığı tepeden tutumu ve Sioux ulusunun Missouri Irmağı dolaylarını aktarma konusundaki sözlerini bir bir anlatınca o saat değiştirdi fikrini. Komisyon üyeleri 9 Kasım'da Laramie Kalesi'ne vardıklarında kendileriyle görüşmek üzere bekleyen yalnızca birkaç Crow reisi buldular. Crow'lar genellikle dostça konuşuyorlardı ama içlerinden biri ayı dişi, yaban sığırı avını umursamazcasına yok edişlerinden ötürü beyazları lanetleyen konuşmasıyla herkesi şaşırttı. Babalar, babalar, babalar, beni iyi dinleyin. Adamlarınızı yaban sığırlarının yaşadığı dağlardan geri çağırın. Bütün ülkemizi istila ettiler. büyüyen ormanları, yeşil çayırları ortadan kaldırdılar. Topraklarımızı ateşe verdiler. Babalar, genç adamlarınız ülkemizi yiyip tükettiler. Hayvanlarını, geyikleri, antilopları, yaban sırlarını öldürdüler. Üstelik yemek için de öldürmüyorlar. Yıkılıp kaldıkları yerde çürümeye bırakıyorlar öldürdükleri hayvanları. Babalar, ben kalkıp sizin ülkenize gelsem, hayvanlarınızı öldürsem ne derdiniz acaba? Böyle yapmakla yanlış davranmış olmaz mıyım ve siz bana karşı savaş açmaz mıydınız? Komisyon üyelerinin Crow'larla yaptıkları toplantıdan birkaç gün sonra Kızıl Bulut'un yolladığı haberciler geldi. Komisyon üyelerine askerler Powder Irmağı yolundaki kalelerden çekilir çekilmez barış görüşmelerine katılmak üzere Laramie'ye geleceğini bildiriyordu Kızıl Bulut. Savaşın tek bir amaçla Powder Irmağı Vadisi'ni yani ulusuna kalan son avlağı beyazların istilasından kurtarmak amacıyla verildiğini tekrarlıyordu. Büyük baba askerlerini buraya kan dökmeye gönderdi. Kan dökmeyi ilk ben başlatmadım. Büyük baba beyazların ülkemi ayaklar altında çiğnemelerini önleseydi barış sonsuza dek sürecekti. Ama beni rahatsız ederlerse hiçbir zaman barış olmayacak. Yüce ruh beni bu topraklarda, sizleri ise başka bir ülkede yaratmış, yetiştirmiş. Bütün bu söylediklerimde son derece ciddiyim. Bu ülkeyi korumakta kararlıyım. Barış komisyonu 2 yıl içerisinde 3. kez başarısızlığa uğruyordu. Gene de Washington'a dönmeden önce komisyon üyeleri Kızıl Bulut'a bir araba dolusu tütün göndererek kış karları ilk yazda erir erimez Laramie'ye gelmesi için ricada bulundular. Kızıl Bulut nazik bir dille barış tütününü aldığını, çubuğuyla içeceğini ve askerler ülkesini terk eder terk etmez Laramie'ye geleceğini bildirdi. 1868 ilk yazında büyük savaşçı Sherman'la aynı barış komisyonu Laramie Kalesi'ne döndüler. Bu kez sabrı taşan hükümetten Powder Irmağı yolu üzerindeki kaleleri terk etmeleri ve Kızıl Bulut'la bir barış anlaşması yapmaları konusunda kesin emir almışlardı. Bu sefer Oglala önderini barış anlaşmasını imzalamaya kişisel olarak davet etmesi için Kızılderili bürosundan özel bir temsilci gönderdiler. Kızıl Bulut temsilciye müttefiklerine danışması için kendisine 10 gün süre tanımalarını büyük bir olasılıkla Mayıs ayı içinde Laramie'ye geleceğini söyledi. Ne var ki temsilci Laramie Kalesi'ne döndükten yalnız birkaç gün sonra Kızıl Bulut'tan bir mesaj geldi. Biz askerlere ve kalelere bakan dağlarda bulunuyoruz. Askerlerin uzaklaştığını ve kalelerin terk edildiğini gördüğümüz zaman oraya inip konuşacağım. Bu, büyük savaşçı Sherman ve komisyon üyeleri için son derece aşağılayıcı ve utanç verici bir durumdu. Kaleye armağan almak için gelen birkaç önemsiz reisin imzasını almayı başardılar. Ama günleri geçtikçe maneviyatı bozulan komisyon üyeleri birer birer sessizce ayrıldılar kaleden. İlk yaz sonlarına doğru kalede görüşecek yalnız kara bıyık Sanborn'le beyaz bıyık Hani kalmıştı. Ama Kızıl Bulut ve müttefikleri bütün bir yaz boyunca kaleleri ve Montana'ya giden yolu dikkatle gözleyerek Powder Irmağı'nda kaldılar. En sonunda Savaş Bakanlığı Powder Irmağı bölgesinin terk edilmesi için isteksizce bir emir yayınladı. 29 Temmuz'da C.F. Smith Kalesi'ndeki birlikler toplarını, tüfeklerini toplayarak güneye doğru yola çıktılar. Ertesi sabah erken saatlerde Kızıl Bulut bu olayı kutlayan savaşçılardan bir çeteyle kaleye indi. Kalenin içindeki bütün yapılar ateşe verildi. Bir ay sonra da Filkörni Kalesi terk edildi. Bu kez kaleyi yakma şerefi Küçük Kurt'un önderliğindeki çeyenlere verildi. Bundan birkaç gün sonra Reno Kalesi'ndeki son asker de çekti gitti ve Powder Irmağı yolu resmen kapanmış oldu. Kızıl Bulut 2 yıl süren direnmeden sonra savaşı kazanmıştı. Anlaşma yapmak için bekleyen komisyon üyelerini birkaç hafta daha beklettikten sonra 6 Kasım'da muzaffer savaşçılardan bir grupla çevrili olduğu halde atının üstünde Laramie Kalesi'ne girdi. Artık muzaffer bir kahraman olarak anlaşmayı imzalayabilirdi. Bu anlaşma uyarınca bugünden sonra taraflar arasındaki bütün savaşlara son verilecektir. Birleşik Devletler hükümeti barış istemektedir ve bu anlaşmayla barışı koruyacağına dair şeref sözü vermektedir. Kızılderililer de barış istemektedirler ve bu anlaşmayla barışı koruyacaklarına dair şeref sözü vermektedirler. Ne var ki Anlaşmanın imzalanmasını izleyen 20 yıl boyunca 1868 anlaşmasının öteki 16 maddesi Kızılderililerle Birleşik Devletler arasında bir tartışma konusu olarak kalacaktı. Reislerin büyük bir çoğunluğunun anlaşmadan çıkardıkları anlamla Kongre tarafından onaylandıktan sonra anlaşmada gerçekten yazılı olanlar arasında iki ayrı renkte at kadar fark vardı. 9 yıl sonra Benekli Kuyruk şöyle diyecekti: "Bu vaatler yerine getirilmedi. Verdikleri bütün sözlerin yalan olduğu anlaşıldı. General Sherman, General Sanborn ve General Harney tarafından yapılan bir anlaşma vardı. O zaman general bize bu anlaşmaya göre 35 yıl süreyle cephane ve erzak verileceğini söylemişti. Demek bunu söylerken yalan söylüyormuş." Güneş Dansı Şarkısı. "Şu delikanlıya bakın hele, nasıl kurumlanıyor, sevdiğinin bakışları üzerinde" diye. 7. İyi bir Kızılderili, ölü bir Kızılderilidir. 1868. 24 Şubat. Amerika Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi Başkan Johnson'un yargılanması kararına varıyor. 5 Mart. Senato Yargılama Divanı olarak toplanıyor. Başkan Johnson mahkemeye celbediliyor. 22 Mayıs. Dünyada ilk demiryolu soygunu Indiana'da yapılıyor. 26 Mayıs. Senato Başkanı Johnson'ı mahkum edemiyor. 28 Temmuz. 14. Değişiklik. Kızılderililer dışında herkese eşit haklar tanınması. ABD Anayasası'nda kabul ediliyor. 25 Temmuz. Kongre Dakota, Utah ve Idaho dışında Wyoming bölgesini kuruyor. 11 Ekim. Thomas Edison ilk keşfi olan elektrikli oy kaydedicisinin patentini alıyor. 3 Kasım. Ulysses Grant başkan seçiliyor. 1 Aralık. John D. Rockefeller petrol işindeki rekabetçilere karşı ardı arkası kesilmeyen bir savaşı başlatıyor. "Biz beyaz adama hiçbir zaman zarar vermedik. Böyle bir niyetimiz de yok. Beyaz adamla dost olmak isteğindeyiz. Yaban sığırları gün günden azalıyor. Daha birkaç yıl öncesine kadar çok bol olan antiloplar hemen hemen kalmadı gibi bir şey. Hepsi öldüğünde aç kalacağız. Bir şeyler yemek isteyeceğiz ve kaleye gelmeye zorlanacağız. Delikanlılarımız bizi ateş etmemeli. Bizi ne zaman görseler ateş ediyorlar. Biz de ateş etmek zorunda kalıyoruz." Tonkahaska, Uzun Boğa. General Winfield Scott Hancock'a. "Kadınlar ve çocuklar erkeklerden daha ürkek değil midirler? Cheyenne savaşçıları korkusuzdur. Ama siz Kum Deresi'ni işittiniz mi hiç? Askerleriniz orada kadınları ve çocukları boğazlayanların tıpkısı." Wokuni, Gagaburun. General Winfield Scott Hancock'a. "Bir zamanlar beyazların dostuyduk. Ama sizler dalaverelerinizle kendinizden uzaklaştırdınız bizi. Şimdi de aynı toplulukta oturmuş konuşurken birbirinizi aldatıyorsunuz. Neden dobra dobra konuşup her şeyin düzelmesini istemezsiniz anlamıyorum." Motovato, Kara Kazan Madison. Creek Lodge'daki Kızılderililere. 1866 ilk yazında Kızıl Bulut Powder Irmağı bölgesini kurtarmak amacıyla savaşmaya hazırlanırken onunla birlikte bulunan ve yurt özlemi çeken oldukça kabarık sayıdaki Güneyli Çeyenler yazı geçirmek üzere güneye gitmeye karar verdiler.